Ayrım 16. Sayfa 180. Ümmi. Ümmi Arapça bir kelimedir. Sözlük anlamı okuma yazma bilmeyen, cahil. Allah'tan başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen kimse demektir. Annem, Allah onu daima korusun, hiç durmak bilmiyordu. Dönüş günümüzden bir gün önce ortadan kayboldu. Köyün her yerinde onu arayıp Muhammed, Raşit ve Burhan'a sordum. Nur pazardan dönünce annemin o sabah tavuklardan önce uyandığını söyledi. Eliyle batıyı, Etiyopya sınırının yakınlarındaki mavi tepeleri gösterdi. Güneşin ışıkları köyün üzerine değmeye başladığında uzaktan sırtında koca bir yükü dengeleyerek yürüyen ufak bir karaltı gördüm. Sıcak hava etrafında dalgalandıkça sanki bir cin ya da ateş ruhu gibi görünüyordu. Annem büyük ölü bir ağaç dalı ve çıtalar toplamış, tozlu şeyleri kalmutuna bağlayıp düğümlemişti. Başörtüsünün parçalanmasına aldırmıyordu. Onu keçiden oduna kadar birçok şeyi taşımak için kullanırdı. Bu ağır yükü kaldırıp ufuk çizgisinden buraya sırtında taşıyordu. İki elinde iki büyük bidon su vardı. Onu karşılamak ve yüküne yardım etmek için yanına koştum. Anne diye seslendim. Neden giderken bana söylemedin? Sana yardım ederdim. Bana gülerek sen uyuyordun dedi. Anne diye bağırdım ve suları elinden aldım. Komik gülümsemeyle bana baktı ve yürümeye devam etti. Annem tanıdığım en dayanıklı insanlardan biridir. Hayatı boyunca her gün odun toplamıştır. Ben modellik işlerim için Paris ve Milano arasında mekik dokurken o burada Allah'ın nimeti odunları topluyor, yaktığı ateşlerin dumanını yine Allah'a yolluyordu. Annem sırtındaki odunları indirdi ve Nur'a o sabah sukta bulduklarını anlattı. Bazen paranız olsa da alacak bir şey bulamazsınız. O sabahta hiç et yoktu. Satıcılar genellikle derisi yüzülmüş bir keçi ya da koyunu bir çengele asarlar. Üzerine konan sinekleri kovarken almak istediğiniz parçayı size keserek verirler. Kürek, kol, but. Her parçanın fiyatı ayrıdır. Bugün satın alınacak bir şey yoktu. Annem büyük bir ateş yakmaya yetecek kadar odun getirmişti. Ama yemek için sadece pirinç ve keçi sütü vardı. Hoyo diye Raşit'i çağırdı. Kardeşim, ben ondan bir şey istediğim zaman benimle tartışıyordu ama annem çağırınca hemen koştu. Annem ona keçi yavrularının sonuncusunu getirmesini söyledi. Git ve Oğurgi Yeri'yi bul küçük bebeği diyerek termit tepelerini işaret etti. Yavru keçiyle ne yapacaksın diye sordum ama bana aldırmadan ateşi hazırlamaya başladı. Oğurgi Yeri'nin dizleri kahverengi siyah, bedeni bembeyazdı. Sanki çamura oturmuş, dua eder gibi görünüyordu. Anne diye yalvardım. Bunu yapmana gerek yok. Yavru keçini ben buradayım diye öldürme. Kendine sakla. Lütfen anne. Gerçekten et yemek benim için önemli değil. Bazen hayat böyledir Varis, dedi annem sakince. O kadar inançlıydı ki sanki imanı üzerinden taşıyor ve her yanını kaplıyordu. Allah'ın ihtiyaçlarını ihsan edeceğine inanıyordu. Gevezeliği kestim. Raşit anneme sormadan uzun bıçağını yanına aldı. Keçiler yağmur mevsiminde çok yeşillik olduğu için kendi kendilerine otlarlar. Raşit hızla Oğurgi Yeri'yi yakalayıp kucağında kulübenin arka tarafına getirdi. Burhan hayvanı yere çöktürüp boynunu tutmasına yardım etti. Zavallı küçük şey olacakları sezmiş gibi direnmeye çalıştı. O kadar tatlı bir hayvandı ki daha fazla bakamadın. Usulüne uygun olarak kesmeleri gerekiyordu. Yoksa ailemden kimse o eti yemeyecekti. Hayvanın boğazlanması çok önemlidir. Böylece acı çekmeden ve çabuk ölür. İslami kesim böyle olmalıdır. Üzülüyordum çünkü annem o keçiyi seviyordu. Her sabah ona sokulup çenesinin altında yeni uzamaya başlayan minik sakalını kaşırdı. Bu keçiler annemin her şeyiydi. Hiç şüphesiz onların sütü çoğu zaman annemin ve ailesinin tek gıdası oluyordu. Keçilerin sütü kardeşimin ailesini, küçük Muhammed'i hatta annemin komşularını besliyordu. Şimdi ise son yavruyu da ailesine yedirmek için kesecekti. Annem yarını düşünmeden nesi varsa vermeye daima hazırdı. Birden bir sessizlik oldu. Komşu evin üzerindeki güvercinlerin sesi duyuluyordu. Annem elbette soğukkanlı bir an uzaktaki tepelere baktı. Açlık annemin yüzünde ifadesini buluyordu. Bu dünyada sadece 5 tane keçisi vardı ve biz oradayken ikisini yediğimiz için 3 tane kalmıştı. Raşit keçinin gövdesini anneme getirdi. başını sıkıca örülmüş bir sepete koymuştu. Annem bıçağı aldı ve taşın üstünde biledi. Keçinin derisini yüzdü. Islak deriyi dört tarafından gererek serdi. Kuruyunca sertleşecek, daha sonra bundan üç ayaklı tabure yapılacaktı. Annem hayvanın gözleri, burnu, dudakları dahil olmak üzere her parçasını dikkatle ayırdı. Et tencerenin içine gitti. İki küçük boynuzu oynaması için Muhammed'e inyere verdi. O da ses çıkarmak için üfleyerek annemin yüzüne tuttu. Sonra boynuzlardan biriyle kumu kazmaya başlayınca annemin etinin üzerine toz geldi. ''Benim tenceremden uzak dur, yoksa onları alıp ben takacağım.'' dedi annem. Muhammed inyer öbür çocuklara göstermek için fırladı. Her yere gitmekte serbestti. Kardeşlerimle annemin yaşını tahmin etmeye çalıştık. Somali'de insanın yaşı, gu, yağmur mevsimlerine göre sayılır. Tam olarak çıkarmak imkansızdı ama 57 yaşında olduğunu sanıyorduk. Lakin 80-90 gösteriyordu. Çok zor ve acılarla dolu bir hayatı olmuştu. Hayatta kalabilmek için her gün yapmakta olduğu ağır işlerin yorgunluğu yüzünde ve bedeninde görülüyordu. Vücudunda bir gram yağ yoktu ve ayakları nasırlarla kalınlaşmış fil ayağı gibi olmuşlardı. Buğulu gözleri güneş ışığında bile parlamıyordu. Hala gücü kuvveti yerinde olduğu ve işlerini halledebildiği için şükrediyordum. Onun şarkı söyleyerek çalışmasını izlerken her şeyin inançla yürüdüğünü görebiliyordum. Allah'a inanmalısınız. İhtiyacınız olan güç içinizdedir. Ailemin her ferdi bu inanca sahiptir. Sağlık sigortaları, emeklilik fonları yoktur. Şimdi de babam neredeyse kör olmuş, annem ise en fazla 40 kiloydu. Ama benden daha güçlüydüler. Annem çocuklarının yarısını Allah'ın yanına yollamıştı. Göğsünde hayat boyu taşıdığı muskasıyla her güçlüğü yenmiş, umut ve cesaret dolu yaşıyordu. O gün öğleden sonra babam seslenerek etrafında kimler var anlamaya çalıştı. ''Benim aba'' dedim yanına giderek. ''Muhammed nerede? Göz damlamın damlatılması lazım'' dedi. ''Bilmiyorum, şu an buralarda kimse yok.'' Damlamın damlatılması için Muhammed, Burhan ya da annene ihtiyacım var diye tekrarlıyordu. Beni hala küçük kız olarak hatırlıyordu. Ona bu işi annem kadar iyi yapabileceğimi söyledim. Baba, artık oğlanlarla neredeyse aynı boydayım ben dedim. Ne yaptığımı biliyorum. Yavaşça bandajını çıkarıp yüzünü suyla yıkadım. Şişliklerin bir kısmı inmişti. Artık daha rahat çiğneyip konuşabiliyordu. Ama gözünün görünüşü korkutucuydu. İyice küçülmüş, kötü bir yeşil gölge gelmişti. Damlasını damlatınca babam daha iyi gördüğünü söyledi. ''Ne görebiliyorsun?'' diye sordum. ''Gölgeler, sanırım bazı şeyler ve renkler.'' dedi. ''Bu Allah'ın bir lütfu o zaman.'' dedim. ''Allah'a şükürler olsun ki o tundra doktorunun elinden sağ kurtuldun. Umarım bundan sonra Galkoya'daki hastaneye gidersin.'' ''Baba, eli bıçaklı çılgın bir adama danışmak zorunda değilsin.'' ''Hiya.'' dedi yavaşça. Toz ve sineklerden korunması için bandajını yerine yerleştirdim. Çayına iki Tylenol attım. Çünkü hapları yutamıyordu. Ama çayını da pek içmedi. En azından ailemin işine yarayacak bir şey getirebilmiştim. Yemekten sonra baba dedim, tekrar geleceğim ve daha uzun kalacağım. Ona söz verdim. Bu 8 gün çok çabuk geçti. Eğer 2 ay veya daha fazla kalabilirsem çok daha iyi olacak. Muhammed başıyla onayladı. Raşit takıldı. Belki herkesi tütsülemeden ateş yakmayı da öğrenirsin. Sizinle konuşmuyorum, işe yaramaz adamlar. Babamın elini tutarak ona oğlumun ailesini tanımasını istediğimi anlattım. Aleke ile geldiğim zaman birkaç ay kalacağım. Daha görmek istediğim bir sürü şey var, bir sürü insan. Zaman olmadığı için çoğunu göremedim. Raşit'in kafası karışmış gibiydi. Varis, sen gideli ne kadar oldu? 20 yıldan fazla. Geldiğin ne kadar oldu? 1 hafta. Kardeşim bana çılgın biriymişim gibi baktı. Ona göre bir insanın bu kadar uzaktan, bu kadar kısa bir zaman için gelmesi gerçek dışı görünüyordu. Geldin ya Varis, önemli olan bu dedi babam. Ailemle son gecem hepimiz için çok özeldi, büyüleyici bir geceydi. Hava kararınca hasırları ve örtüleri yere, ateşin etrafına serdik. Bulutsuz bir geceydi. Pek fazla sivrisinek de yoktu. Annemin keçileri gelip yanına uzanmışlardı. En yaşlısı olan Viti uyurken horlayınca annemden başka herkes gülmeye başladı. ''Onunla alay etmeyin'' dedi annem. ''Sabaha onun sütünü içeceksiniz.'' Raşit çok da yerleniyor deyince annem tısladı. Babama, anneme ve kardeşlerime hep beraber olduğumuz için ne kadar mutlu olduğumu anlattım. Göçebe ailem için küçük bir kulübenin önünde hep beraber oturmak mucize gibiydi. Tüm hayatımız boyunca kız ve erkek kardeşlerimle hep bir arada hiç olmamıştık. En son ne zaman böyle bir araya gelmiştik diye annemle babama sordum. Babam, hiçbir zaman dedi. Bu gece gerçekten önemli bir gece. Bunun için Allah'a şükürler olsun dedim. Muhammed çok sessizdi. Yüzünü gökyüzündeki milyarlarca yıldıza çevirmişti. Muhtemelen yarınki vedayı düşünüyordu. Belki de bir daha hiç böyle toplanamayacağımızı düşünüyordu. Annem sessiz oturan oğluna bakarak, "Bir zamanlar çok zengin ve ünlü bir sultan varmış," dedi. "Hiya," dedik bütün çocuklar, "hikaye." Annemin gözleri ateşin ışığında parladı, kolları ve parmaklarını kımıldayan ateşin etrafında oynatarak her kelimesini vurgulamaya başladı. İşlemeli kaftanları, ipek halıları varmış. Mogadişu'da, Hint okyanusunun kıyısında, serin rüzgarları alan sarayında yaşarmış. Sarayı Arabistan'dan gelen paha biçilmez mücevherler ve ipeklerle doluymuş. Kendisi yokken bile odalarında en değerli tütsüler yanarmış. Bütün ihtişamına rağmen sultan mutlu değilmiş ve neyin eksik olduğunu anlayamıyormuş. Devamlı çekiştiği bir sürü karısı, birbirleriyle geçinemeyen oğulları, suratını asan kızları varmış. Düşünebildiği her şeyi satın alabilirmiş ama bir türlü mutlu olup huzur duyamazmış. Uykusuz geçen bir gecenin ardından bir sabah uşaklarını çağırıp, "Gidin, bana gerçekten mutlu olan bir adam arayın. Bulduğunuz zaman onu bana getirin, onunla konuşacağım," demiş. Uşaklar ülkenin her yanına dağılmışlar. Bir gün sıska devesine kuyudan su çekerken şarkı söyleyen fakir bir adam görmüşler. Devesini mırıldanarak sağmış ve azıcık sütünü sultanın uşaklarıyla paylaşmış. Midesi boş olduğu halde gülüp şakalaşıyormuş. "Sen mutlu bir adam mısın?" diye sormuş uşak. "Mutsuz olacak ne var ki?" diye cevaplamış adam. En yaşlı uşak, "Lütfen efendim, bizimle birlikte sultanın sarayına gelin. Efendimiz sizinle tanışmak istiyor," demiş. Fakir adam Mogadişu'ya gelmeyi kabul etmiş. Daha önce hiç şehir görmemişmiş. Bir sürü insan, bir sürü renk, tadına bakılacak ve koklanacak bir sürü şey varmış. Sultan ona lezzetli yemekler ve tatlı meyvelerle dolu zengin bir ziyafet vermiş ve işlemeli bir goa hediye etmiş. Yumuşak yastıklarına uzanan sultan, "Mutluluğunun sırrı nedir?" diye sormuş. Zavallı adam ne diyeceğini bilememiş. Dili dişlerinin arasında bir türlü konuşamamış. Çölde yaşarken kendisini mutlu eden şeyin ne olduğunu bilmiyormuş. "Sadece öyle hissediyordum," demiş. Hayal kırıklığına uğrayan sultan onu yollamış. Adam devesine ve tahta süt kasesine geri dönmüş. Ama sultanın sarayında gördüğü harikaları hiç unutamamış ve bir daha da mutlu olamamış. "Hiya," dedim. Çünkü bu hikaye doğruydu. Muhammed yüzünü ateşten başka tarafa çevirip goasını başına çekti. Sanki yıldızlar her gece çoğalıyor gibiydi. O kadar çoktular ki. Kulaklarımı dolduran derin bir sessizlik vardı. Batıda nereye gittiysem muhakkak bir yerlerden geçen bir araba sesi duyulur. Çöldeki gibi bütün bir sessizlik yoktur. Hikaye ve şakalar bitince annemle Nur çocuklarla uyumak üzere içeri girdiler. Cadı kadınlar gibi kahkaha atan sırtlanları duyabiliyorduk ama gelip insanları rahatsız etmeyeceklerini de biliyorduk. O gece korkunç rüyalar gördüm ve uyuyamadım. Rüyamda annemle beraber yürüyorduk. Birkaç gündür kaybolmuş, açlık ve susuzluktan ölmek üzereydik. Büyük bir tepeyi aşıp önündeki ateşin üzerinde çay pişen bir ev görerek anneme haber vermek için geriye koşuyordum. "Anne, anne, bir ev gördüm, insanlar gördüm. Gel, kurtulacağız." Tepeden aşağı eve doğru koşarken bağırıyordum. "Merhaba, hey, kimse var mı?" Kimse cevap vermiyor. Kulübeden kimse çıkmıyordu. Çaydanlıkta bir tuhaflık olduğunu fark edip kapağını açtığımda içinde kaynayan şeyin kan olduğunu görüyordum. Korkuyla kapağını elimden düşürüyordum. Bir adım geriye atıp etrafıma bakınca tuhaf insanlar görüyordum. Şeytan gibi çökük yanaklı, içi boş gözleri olan yaratıklar. İki tanesi iki yanımda duruyorlardı. Annem tepeden aşağı gelirken bağırıyordum. "Anne, anne, uzaklaş buradan, gelme sakın, kaç." Bana bakıp, "Hayır Varis, sen kaç, ben hızlı koşamıyorum artık, sen kaç," diyordu. Onu bırakmak istemiyordum ama şeytani cin yanına iyice yaklaşmaktaydı. Anne sen de benimle gel diyordum ama hızlı koşamıyordu. Ve ben koşuyordum, koşuyordum. Ona sesleniyordum. Anne şeytanlara vur, kov onları. Annem koş, kaç varis diye sesleniyordu. Hayır anne diye ağladım. Sen ne olacaksın? Sen kaç varis diye sesleniyordu. Ben iyi olacağım. Arkama bakınca şeytanların onu sırtından bıçakladığını görüyordum. Annem yere düşüyor. Yanına gitmek için geri dönünce başka biri beni kovalamaya başlıyor. Anneme yardım edemiyordum. Düşüyor, bağırıyordum. Çığlıklarla uyandım. Bosasso'ya bir gün içinde varabilmek için sabah erkenden yola çıkmamız gerekiyordu. Ama öyle mutsuzdum ki elim kolum kalkmıyordu. Annem daha ay batmadan kalkmış, hasır seccadesini alıp küçük kulübesinin önüne gitmişti. Hasır rulosunu yere koyup Mekke'ye, dünyanın merkezine doğru serdi. Eğilip diz çökerek okumaya başladı. Allah'tan başka Tanrı yoktur, Muhammed onun elçisidir. Bu melodiyi ne kadar seviyordum. Annem için hayatın şarkısıydı bu. Ne kadar işi olsa da namazlarını asla kaçırmazdı. Allah'a ait olduğunu, hayatta en önemli şeyin bu olduğunu söylerdi. Her gün 5 kere sonsuzlukla bağ kuruyordu. Benim evimin her yerinde saatler vardır. Kol saatlerim, takvimler, ajandalar, sanki önemli olan zamanın kendisiymiş gibi. Saat 2, demek ki menajerimi aramam gerek. Bebek de ağlasa, kapı da çalınsa, hayatı bir küçük saat yönetmeye başlıyor. Ben de bu diktatöre kul oluyorum. Buz gibi yağmurlu havada dışarı çıkıyorum. Çünkü küçük kadranlara boyun eğmeliyim. Annemse Allah'ın kulu. Allah'tan büyük bir güç alıyor. Bense strese girip üşüyor ve soğuk alıyorum. Güneyden birkaç güvercin uçarak annemin çatısına kondu. Biz güvercinlere melek kuşu deriz. Çünkü boyunlarındaki siyah halka, tuspa, muskaya benzer. Güvercinler melekleri ve iyi haberleri getirirler. Allah annemi koruyacak diye düşündüm. Sevgili gelinimiz Nur benim için Angela yaptı. Ateş köze dönüşünce yanına oturup bir gece önceden çırptığı sulu hamurla gözleme yapmaya başladı. Eve Angela götüremesem de bu özel koku ve lezzetin hatırasını yaşatacak birkaç poz çekmek istedim. Nur'un resmini çekerken eline uzun bir bıçak aldı ve kocaman bir gülümsemeyle bana doğru uzattı, dilini çıkarıp "Beni yalnız bırak, burada yemek pişiriyorum" diye şakalaşıyordu. "Çok yaklaşırsam o bıçağı kullanırsın biliyorum" dedim ama ne yapabilirdi ki? Nur hamileliğinin sonundaydı. Üzerinde uzun bir elbise vardı. Sırf onu kızdırmak için her yönden filmini çektim. Beni kovalayamaz, Angela'yı da bırakamazdı nasıl olsa. Komşular benden ne alabileceklerini görmek için geliyorlardı. Gideceğim için yanımda geri götürmek istemeyeceğim şeyler olabilirdi. "Bana kakao yağını ver, bana o eşarbı ver" diye bağırıyorlardı. "Artık senin ihtiyacın yok." Verecek fazla şeyim yoktu ama onlara neyim varsa verdim. Güneş ışınlarının göğü delerek geçtiği zamanlar vardır. O sabah da öyleydi. Babam Burhan'ın evinde yatıyordu. Yanına gidip önce ona veda etmek istedim. Bedenim öyle ağırlaşmıştı ki zor hareket ediyordum. Kendimi tonlarca kilo almış gibi hissediyordum. Konuştuğumuz insana yola çıkmadan önce söylediğimiz bir Somali sözü vardır. Aba onu söyleyince ağlamaya başladım. Çok zayıf ve aciz durumdaydı. Sesimi duydu ve sordu. "Neden ağlıyorsun çocuğum?" "Ben gitmeden yüzümü görebilmeni isterdim." "Bebeğim seni göremeyeceğimi biliyorsun." Bir gözü bandajlı, diğeri bulutlu ve ikisi de görmüyordu. "Beni görmeni, yüzümü, gözlerimi, bana iyice bir bakmanı istiyorum" dedim. "Beni en son gördüğünden bu yana 20 yıldan fazla oldu. Nasıl göründüğümü hatırlıyor musun? Artık yetişkin bir kadınım. Giderken küçük bir kızdım. Tenimi, burnumun şeklini hissetsin diye uzanıp elini yüzüme koydum. Gözlerimden yuvarlanan yaşlar parmaklarını ıslattı. Alıştığım güçlü babamı görmek istiyordum. Beni aslanlardan daha fazla korkutan kuvvetli babamı özlemiştim. Babam düşüncelerimi okudu ve "Varis, hepimiz yaşlanıyoruz ve değişiyoruz. Hiçbir şey aynı kalamaz" dedi. "Her şeyin bir sebebi olduğunu sanıyorum ama bunun sebebini ancak Allah bilir" diye hıçkırdım. Herkes beni bekliyordu. Muhammed'in seslendiğini duydum. "Babacım, gitmemiz gerekiyor" dedim. Babam, "Torunuma bir şey vereceğim. Zuttenzir, dişi deveden alınmış uzun bir tüy demetini" uzattı. "Bu, yeni doğan bebeklere verilen hediyedir." Daha da çok ağlamaya başladım. Bana bir iyilik yap diye fısıldadı. Seni ağlarken görmelerine izin verme. Sen yetişkin bir kadınsın. Ben ölmedim. Öldüğüm zaman ağlarsın. Şimdi git buradan. Bu onun seni seviyorum deme şekliydi. Dirençli olmamı istiyordu. Çünkü onun hayatını sürdürmek için yaşama şekli buydu. Biliyorsun baba dedim. Geçen gün hep beraber oturmuş konuşurken birisi Varis sen babana benziyorsun demişti. Bir başkası da hayır annene benziyorsun. Annenin burnundan düşmüşsün demişti. Baba ben ne olduğumu biliyorum. Duygularıma yenilmeyip güçlü olmayı babamdan, bilgelik ve görünüşümü annemden aldım. Herkes bana güldü ama sen bunun doğru olduğunu biliyorsun. Bunu hatırla Varis. Sen de benim gücümden var. Koru onu. Her zaman içinde tut. Ailemin hangi hediyeye ihtiyacı olduğunu öğrenmiştim. Ve asla söyleyip istemeyeceklerini de biliyordum. Aba gider gitmez Nur'un gelin parasını bankaya yatıracağım dedim. Elimi tuttu ve kalbinin üzerine koydu. Başını duvara çevirdi. Ben çıkarken onun ağladığını biliyordum. Ama asla bana belli etmeyecekti. Ağlayarak dışarı çıktığımda annem, "Hey dur bakalım, ben neden ağlamıyorum? Neden benim için değil de onun için ağlıyorsun?" Elini tutup yalvardım. "Anne lütfen sen de benimle gel." "Varis, seninle gelemem." dedi. "Burada baban ve Muhammed İnyer var. Anne tekrar geleceğim ve o zaman seni New York'a götüreceğim." "Varis, o ülkelere gitmek için çok yaşlıyım. Abu Dhabi'den nefret etmiştim. Orada altın, mücevher yığınları ve altından yapılmış koca bir ağaç görmüştüm. Sokaklarda bunlara bakarken öbür yanda kemikleri çıkmış, açlıktan ölmek üzere olan çocuklar hasta ve kimse onlara aldırmıyor. Orada yaşanmaz. Anne New York öyle değil. Orada kiminle konuşacağım? Somali dilinden başkasını bilmem ben. Kiminle görüşeceğim? Tüm dostlarım burada." Ellerimi tutarak benimle beraber arabaya doğru yürüdü. "Bebeğim," dedi. "Buraya çok benzediği halde Abu Dhabi'yi sevmedim. Afrika gibi orası da sıcak. Herkes 5 vakit namaz kılıyor ama anlamını bilmiyorlar. O aç çocukların yanından nasıl öylece geçip gidebiliyorlar? Anne lütfen sana ihtiyacım var." Başını salladı. "Benim oralara ihtiyacım yok. Benim evim burası. Bildiğim yer burası ve öleceğim yer de burası." Haklıydı. Onu New York'ta düşünemiyordum. Annem orada bir gün bile geçiremezdi. Alışkanlıklarını özlerdi. Sabah erkenden kalkıp gitmeye alışmış ama orada gideceği yer olmayacaktı. New York'ta hiç kimse bir keçinin yellenmesiyle ilgili espriyi anlayamayacaktı. Kiminle şakalaşacaktı? "Çocuklarımı bırakamam. En büyük çocuk için burada kalmalıyım. Baban için. Bir kadın daha bulamaz o." "Anne," dedim. "Değişiklik olsun diye birileri de seninle ilgilenmeli. Lütfen benimle gel." Onu yanımda götürmeyi çok istiyordum. Ama bu bencilce bir istekti. Aslında onun evime getireceği huzuru istiyordum. Oğluma ve hayatıma getireceği huzuru. Beni kendine çekti, alnımı öptü ve "Hayır, ben Allah'ın olmamı istediği yerdeyim," dedi. Annem kökleri uzadıkça cennete yaklaşan, yerinden hiç ayrılmayan bir ağaca benziyordu. "Ah anneciğim," ağlayarak onu son kez kucakladım. Burhan, Raşit ve Rakke, Ahmet amca, küçük Aşa ve Nur'la kucaklaştık. Raşit gülümseyerek mükemmel beyaz dişlerini işaret etti. Sonra bana 10 tane kadar kadayı verdi. O sabah taze kesip hazırlamıştı. Güldüm ve New York'a götürmek üzere hepsini çantama koydum. Muhammed'le arabaya bindik. Bosasso'ya dönüş yolumuzda alçak tepelere doğru ilerledikçe küçülen tüm sevdiklerime baktım. Hıçkırıyordum ve kendimi durduramıyordum. "Annem, bu kadını seviyorum. Benim asla sahip olamayacağım bir asalet ve zarafete sahip. Bir Somali kadını olarak doğmuş ve hep öyle kalacak. Allah'ın onu dünya üzerinde koyduğu yeri kabullenmiş ve bunun için her gün şükrediyor. Allah'ı sorgulamadan ona güveniyor. Bense kabullenemediğim için kaçtım ve daha çok karıştım. Keşke onun teslimiyetinden bende de biraz olsaydı. Ama yoktu. Kemiklerime kadar buradaki hayatın bana göre olmadığını hissettim ve kaçtım. Annemin benimle gelmek istemeyişine aslında şaşırmadım. Onu çok iyi anlıyorum. Eğer orada doğmuş büyümüşseniz ve başka hiçbir şey bilmiyorsanız bir Somali köyünde yaşamak o kadar da zor değildir. Çünkü annem batının refahının çok çok üstünde bir şeye sahip, teslimiyet ve huzur.''